Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Battlefield Cyber, William J. Holsteiner'ın Michael G. McLaughlin tarafından yazılmış, siber güvenlik, uluslararası ilişkiler ve ulusal güvenlik kesişimindeki bir inceleme kitabıdır. Kitap, Çin ve Rusya kaynaklı olduğu değerlendirilen dijital operasyonların Amerika Birleşik Devletleri kurumları altyapısı, şirketleri ve demokratik tartışma ortamı üzerindeki etkisini ele alır. Yazarların temel amacı, siber saldırıları yalnızca teknik sistemlere yönelik suçlar olarak değil, uzun vadeli jeopolitik rekabetin araçları olarak değerlendirmektir. Bu çerçevede casusluk, fikri, mülkiyet hırsızlığı, kritik altyapıya sızma, fidye yazılımı ağları ve sosyal medya üzerinden etki faaliyetleri birlikte incelenir.
İlk bölüm ağırlıkla geçmiş vakalardan hareket eder, sonraki bölüm ise güvenlik mühendisliği, bulut hizmetleri, eğitim,
özel sektör sorumluluğu ve kamu politikası için öneriler sunar. Kitap, dijital sistemlerin açıklığı ve karşılıklı bağımlılığının, demokrasiler için hem büyük bir imkan hem de kalıcı bir güvenlik açığı yaratabileceğini savunan uyarıcı bir analiz niteliğindedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak siber çatışma.
Savaş ile barış arasındaki dijital gri alan olarak ele alınıyor. Kitabın ana çerçevesi.
Siber mücadelenin geleneksel savaş ilanı olmadan yürütülen bir dijital gri alan oluşturmasıdır. Bu alanda devletler, açık askeri saldırının doğuracağı maliyetlere katlanmadan rakibinin bilgi üstünlüğünü, ekonomik kapasitesini ve toplumsal güvenini aşındırmaya çalışabilir.
Bir ağdan veri çalmak, bir tedarikçiye sızmak ya da çevrim içi tartışmaları yapay biçimde yönlendirmek tek başına savaş sayılmayabilir.
Ancak bu faaliyetler uzun süre devam ettiğinde hedef ülkenin karar alma kapasitesi üzerinde ciddi bir baskı yaratabilir. Yazarlar, özellikle açık toplumların bilgi paylaşımına,
küresel teknoloji tedarikine ve serbest iletişime dayanan yapısının bu tür operasyonlar için geniş bir saldırı yüzeyi sunduğunu vurgular.
Bu yaklaşım Türkiye açısından da anlaşılır bir önem taşır. Kamu hizmetleri, bankacılık, savunma tedariki ve iletişim altyapısı dijitalleştikçe, güvenlik yalnızca askeri kurumların değil, gündelik hayatın da meselesi olur. Kitap, siber olayları tekil teknik arızalar gibi okumak yerine hedef seçimi, zamanlama ve stratejik sonuçlarıyla birlikte değerlendirmeyi önerir.
Böylece saldırının amacı yalnızca sisteme erişmek değil, gerektiğinde kullanılabilecek sürekli bir nüfuz alanı kurmak olarak görünür. İkinci olarak, Çin odaklı endüstriyel casusluk, teknoloji üstünlüğüyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Battlefield Cyber. Çin'in siber faaliyetlerini özellikle ekonomik ve askeri teknoloji edinimi bağlamında değerlendirir. Kitapta öne çıkan düşünce şirketlerden, üniversitelerden ve savunma sanayi ile bağlantılı yapılardan elde edilen verilerin yalnızca ticari kazanç sağlamadığıdır. Bu veriler, araştırma maliyetlerini ve geliştirme sürelerini azaltarak rakip bir devletin teknolojik kapasitesini hızlandırabilir.
Yazarlar, 1990'ların sonlarında Nortel'e yönelik siber casusluk olayını, daha sonraki vakaları anlamaya yardımcı olan tarihsel bir örnek olarak kullanır.
Buradaki asıl mesele, tek bir şirketin uğradığı zarar değildir. Kritik bilgiye uzun süreli erişimin, bir ülkenin telekomünikasyon, savunma ve ileri üretim alanlarındaki rekabet gücünü zaman içinde dönüştürebilmesidir.
Kitap ayrıca çalınan verinin her zaman hemen görünür bir sonuç yaratmayacağını belirtir.
Bazen saldırgan taraf önce ağ yapısını, personel ilişkilerini ve değerli veri akışlarını tanır, sonra daha seçici hareket eder.
Bu nedenle savunmanın yalnızca veri sızıntısı yaşandıktan sonra devreye girmesi yetersiz kalır.
Kurumların hangi bilginin stratejik değer taşıdığını belirlemesi, tedarik zincirlerini denetlemesi ve erişimleri sınırlaması gerekir.
Kitap, ekonomik güvenlik ile ulusal güvenlik arasındaki sınırın dijital çağda belirgin biçimde daraldığını gösterir. Üçüncü olarak kritik altyapıya sızma,
doğrudan sabotajdan önce gelen stratejik hazırlık olarak inceleniyor. Kitap, enerji, ulaştırma,
İletişim ve kamu hizmetleri gibi kritik altyapılara yönelik sızmaların özel bir risk taşıdığını savunur.
Bu sistemler gündelik yaşamın devamlılığını sağladığı için burada oluşabilecek kesintiler yalnızca kurumları değil, geniş toplumsal grupları etkiler.
Yazarların dikkat çektiği nokta, her sızmanın hemen yıkıcı bir saldırıya dönüşmemesidir.
Bir aktör, ağlara erişerek sistem mimarisini öğrenebilir.
Zayıf noktaları haritalayabilir,
ve ilerideki bir diplomatik ya da askeri kriz sırasında kullanmak üzere varlığını gizlice koruyabilir. Bu yüzden görünürde zarar vermeyen erişimler bile ciddi biçimde ele alınmalıdır. Kitap, ABD'deki kritik ağlara ilişkin endişeleri bu daha geniş hazırlık mantığı içinde yorumlar. Savunma yaklaşımının da buna göre değişmesi gerekir. Yalnızca saldırı anında müdahale eden güvenlik ekipleri yeterli değildir. Ağ segmentasyonu, düzenli kayıt incelemesi, olağan dışı davranışların tespiti ve tedarikçilerin güvenlik denetimi gibi uygulamalar süreklilik kazanmalıdır. Ayrıca teknik personel ile üst yönetim arasında ortak bir risk dili kurulması önemlidir. Çünkü altyapı güvenliği yalnızca bilişim departmanına bırakıldığında yatırım ve öncelik kararları gecikebilir. Kitabın bu bölümü, dijital dayanıklılığın ulusal ölçekte planlama gerektiren bir kamu güvenliği konusu olduğunu açık biçimde ortaya koyar. Dördüncü olarak, sosyal medya manipülasyonu demokratik kurumlara duyulan güveni aşındıran bir araçtır, Battlefield Cyber. Demokrasiye yönelik dijital tehdidi yalnızca seçim sistemlerine izinsiz erişim şeklinde tanımlamaz. Sosyal medya platformları üzerinden kutuplaştırıcı içeriklerin yayılması, yanlış bilgilerin güçlendirilmesi ve toplumsal gruplar arasındaki güvensizliğin büyütülmesi de bu tehdidin parçasıdır. Bu tür faaliyetlerin etkisi, belirli bir seçmenin oyunu doğrudan değiştirmekten daha geniş olabilir. Amaç, vatandaşların haber kaynaklarına, seçim süreçlerine ve hatta birbirlerine duyduğu güveni zayıflatmak olabilir. Yazarlar, Rusya ve Çin'in farklı yöntem ve önceliklere sahip olabileceğini kabul ederken, dijital bilgi ortamının dış müdahaleye açık yapısına dikkat çeker. Özellikle platformların etkileşimi ödüllendiren tasarımı, öfke ve korku uyandıran içeriklerin daha hızlı yayılmasına yardım edebilir. Kitabın yaklaşımı bu sorunu sansürle çözülecek basit bir mesele olarak sunmaz. Bunun yerine platform şeffaflığı, sahte hesap ağlarının tespiti, siyasi reklamların denetlenmesi, medya okuryazarlığı ve kamu kurumlarının güvenilir iletişimi gibi birden fazla aracın gerektiğini savunur. Bu denge önemlidir. Demokratik toplumlar dış etki operasyonlarına karşı korunurken, açık tartışma ve ifade özgürlüğü de korunmalıdır. Kitap, güvenliğin teknik denetim kadar toplumsal muhakeme ve kurumsal güven meselesi olduğunu vurgular. Son olarak, güven, bulut hizmetleri ve ortak sorumluluk. Kitabın çözüm önerilerinin merkezinde yer alıyor. Kitabın ikinci yarısı, tehditleri sıralamakla yetinmeyip savunmanın nasıl güçlendirilebileceğine odaklanır. Yazarların üzerinde durduğu başlıklardan biri, dijital sistemlerdeki varsayılan güvendir. Bir kullanıcının, cihazın ya da yazılımın ağ içinde bulunduğu için otomatik olarak güvenilir kabul edilmesi, saldırganların ilk erişimden sonra daha geniş alanlara ilerlemesini kolaylaştırabilir. Bu nedenle kimlik doğrulamanın güçlendirilmesi, ayrıcalıklı erişimlerin sınırlandırılması ve erişimlerin sürekli doğrulanması gibi ilkeler önem kazanır. Bulut bilişim de kitapta çift yönlü bir konu olarak görünür. Bulut hizmetleri ölçeklenebilirlik ve verimlilik sağlayabilir. Fakat çok sayıda kurumun belli sağlayıcılara bağımlı hale gelmesi yeni yoğunlaşmış riskler doğurabilir. Yazarlar, kurumların sorumluluğu hizmet sağlayıcıya bütünüyle devretmemesi gerektiğini hatırlatır. Güvenlik yapılandırması, veri sınıflandırması, yedekleme, erişim denetimi ve olay müdahalesi müşterinin de aktif sorumluluğundadır. Kitap ayrıca eğitim, güvenlik mühendisliği ve kamu politikası arasında bağ kurar. Teknik önlemler, nitelikli insan gücü. Şirket yönetimlerinin hesap verebilirliği ve devlet kurumları arasındaki bilgi paylaşımıyla desteklenmediğinde kalıcı sonuç vermeyebilir. Bu yönüyle eser, siber savunmayı satın alınan tek bir ürün değil, sürekli yönetilen kurumsal ve toplumsal bir kapasite olarak ele alır. Sonuç olarak,
Battlefield Cyber,
siber güvenliğin teknik ayrıntılarıyla jeopolitik sonuçları arasında bağ kurmak isteyen okurlar için yararlı bir başlangıç ve değerlendirme çerçevesi sunar.
Cyber güvenlik öğrencileri, kamu politikasıyla ilgilenenler, hukukçular, teknoloji yöneticileri,
savunma ve dış politika araştırmacıları kitaptan özellikle fayda sağlayabilir. Teknik uzman olmayan okur için de erişilebilir tarafı vardır. Çünkü tartışmayı yalnızca zararlı yazılım türleri ya da ağ protokolleri etrafında kurmaz. Bunun yerine veri hırsızlığının ekonomik rekabeti nasıl etkilediğini, altyapı sızmalarının neden uzun vadeli bir tehdit olduğunu ve bilgi operasyonlarının demokratik güveni niçin hedef aldığını açıklar. Benzer siber güvenlik kitaplarının bir bölümü saldırı tekniklerine veya tek tek olaylara yoğunlaşır. Bu eser ise casusluk, tedarik zinciri, bulut sistemleri, Massive Media ve kamu politikası arasındaki bağlantıları aynı ulusal güvenlik tablosunda birleştirmesiyle ayrılır. Ayrıca önce tarihsel örnekler ve yakın dönem olayları ele alması, ardından çözüm önerilerine geçmesi, önerilerin hangi sorunlara cevap verdiğini izlemeyi kolaylaştırır. Kitabın Çin'e Rusya'dan daha fazla yer verdiği yönünde eleştiriler bulunur. Bu durum, iki aktör arasında tam simetrik bir karşılaştırma bekleyenler için sınırlılık sayılabilir. Buna rağmen eser, dijital tehditleri abartısız ama ciddi biçimde tartışmak, kurumların ve vatandaşların sorumluluklarını düşünmek isteyenler için değerli bir kaynak niteliğindedir. Destek olmak isterseniz William J. Holstein kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.